Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında sizlerle beraberiz. Programa başlarken ufak bir ilanım olacak. Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde 26-27-28 Ekim tarihlerinde İslam Psikolojisi Konferansı olacak. 3 gün süren, yurt dışından uzmanların geldiği, Müslüman mühtedi psikologların, psikiyatristlerin katıldığı ve tasavvufu İslam'ı batıda nasıl terapi olarak uygularız konusunun tartışıldığı bir konferans olacak. islamicpsychology.org efendim sayfasından girebilirsiniz ve ilanları, konuşmacıları görebilirsiniz. Şimdi tekrar dönüyoruz programımıza geriye. Muhterem Ali Rıza Bayzan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
İmam-ı Gazali'nin İhya Ulumuddin adlı eserinden Sevgi bölümünden devam ediyoruz kıymetli hocam. İnşallah yine güzel bilgilerle dinleyicilerimizin karşısına çıkacağız. Şimdi hocam, geçen hafta sevginin sebeplerinden bahsetmiştik. Beş duyumuzun sevdiği beş ayrı şey olduğunu söyledi İmam-ı Gazali. Göz görmekten, işte el dokunmaktan, dilimiz tatmaktan ve yemekten zevk alır.
Evet.
Şimdi bu diyor hayvanlarda da var. Şöyle söylüyor. Beş duyu ile elde edilen zevk de hayvanlarda ortaktır. Onlar da bu zevkleri alırlar. Eğer sevgiyi beş duyuya bağlar ve Allah-u Teala bu beş duyunun hiçbiri ile idrak edilmeyip hayalde tasavvur edildiği için sevilmez dersen, o vakit altıncı hissi iptal etmekle insanlığın özelliğini kaybetmiş ve insanı hayvanlar derecesine düşürmüş olursun. Şimdi evet. Birisi derse Allah'ı göremiyoruz, elimizle dokunamıyoruz, dilimizle tadına bakamıyoruz. O zaman bir kısmı yoktur diyor hocam.
Evet.
Ateistler. Bir kısmı da Allah'ı nasıl seveceğiz madem gibi düşünüyorlar. Halbuki şöyle söylüyor İmam Gazali. İnsan aklı diyor, insan akıl, nur, kalp veya hangi ifade ile olursa olsun bir bu özelliğiyle hayvandan ayrılır.
Evet.
İnsanı hayvanat derecesine indirmek çok yanlıştır. Çünkü batini basiret zahiri basardan çok daha kuvvetlidir. Bu çok ilginç hocam.
Evet, kesinlikle. Ben gençlere bu konuyu anlatırken hocam şeyden gidiyorum, matematikten gidiyorum. Şimdi mesela matematikte sayılar var, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye gidiyor. Bunlar elle tutulur değildir, gözle görülür değildir. Hiçbirimiz sayıyı koklayamayız, tadına bakamayız. Ama sayılar olmasa cep telefonumuz olur mu?
Olmaz.
Bilgisayar olmaz. Hadi derme çatma bir kulübe yaparsın. Ama mesela koca bir binayı yapmak için mimari tasarım için gene matematik lazım.
Araba yapmak için
matematik lazım. Diyelim ki tedavi oluyorsun. Tedavide kullanılan, hastanede kullanılan araç, gereçler, teknoloji için gene, ama matematiğin bizatihi kendisi elle tutulur, göze görülür bir şey değildir. Ama matematiği çektiğiniz zaman ne oluyor? Hayat çöküyor. Başka bir şey de hocam, zaman. Zaman dediğimiz şeyin kendisini görüyor muyuz?
Göremiyoruz.
Ama yaşıyoruz onu yani. Yaşayarak anlıyoruz onu. Dolayısıyla öyle...
O bile yani beş duyumuzun dışında bir şekilde anlıyoruz.
Tabii. Mesela psikolojide hocam duyu organları anlatılıyor. Peki zamanı hangi duyu organıyla algılıyoruz, duyumluyoruz daha doğrusu dendiği zaman deniyor ki o bütün duyularımızdan gelen bilgilerin sentezlenmesiyle elde edilen bir algıdır. Onun duyusu yoktur.
Mesela rüyamızda da zaman var ama daha farklı.
Değil mi?
Bir saniyede
yani yıl geçebiliyor yani.
Bir yıllık rüya görüyoruz. Yani hakikaten çok karmaşık bir şey.
Evet.
Evet. Şimdi hocam yani şunu diyor İmam Gazali Hazretleri. Yani ey kardeşim diyor. Ey ilim adamı, ey psikolog.
Evet.
Ey filozof. Şimdi hocam var ya, ben diyor gördüğüme inanırım. Görmediğime inanmam diyor işte.
Evet.
Al sana ateistlerin
dediğine
bir kuru iddiası. Ben diyor kardeşim öbür tarafa gidip de geri gelen var mı? Boş ver bu kuru safsataları deyip. Yani diyor aynı işte kafirler de kemikleri ovup elinde. Ya bu diyor kemikleri kim diriltecek? Bunlar olmuş, çürümüş, gitmiş. Şimdi yani kalbin algısı var. Bu kainat Allah niye yaratmış? Boşlarına mı yaratmış? Kalp bunu anlıyor esasında. Ruhumuz
evet.
Bir halik var. Bu dünyanın bir nizamı var. Nizamı kuran bir zat var diye. Onu çok rahat kabulleniyor. Ama bugün hocam bütün dünyada bir rasyonalizm var. Beş duyu neyi verse kabul et, gerisi safsatadır diyen bir anlayış var.
Evet yani, ama öbür yandan da hocam diyelim ki bilim bize evrenin çoğunu bile göremediğimizi söylüyor yani. Diyelim ki evren neden oluşuyor? Madde ve enerji. Ama bir de karanlık enerji ve karanlık madde var ve evrenin büyük bir çoğunluğunu karanlık enerji ve karanlık madde oluşturuyor. Karanlık denmesinin sebebi matematiksel olarak varlığını biliyoruz ama gözlem, deney ve ölçüm aracılığıyla saptayamıyoruz. Şeyi düşünelim hocam, şu masa, oturduğumuz masa, oturduğumuz şu koltuk neden oluşuyor? Atomlardan, ama biz bu atomları görmüyoruz. Atom dediğimiz şeyin ortasında bir tane çekirdek var. Etrafında elektronlar dönüyor. Yani aslında burada vızır vızır bir hareket var. Değil mi hocam?
Görsek korkumuzdan oturamayız.
Yani o şimdi düşünün. Mesela elinize bir meşale aldığınızı düşünün. Ya da işte ucu közlü bir sopa. Çok hızlı çevirseniz dışarıdan ne görünüyor o? Ateşten çember.
Ateşten bir çember.
Halbuki orada ateşten çember yok. Orada bir tane sopa var ucunda ateş olan. Şimdi bunu görebiliyor muyuz? Yok, göremiyoruz yani. Daha ayrıntısına gittiğinizde kuarslara vesaire indiğinizde atomun içerisinde artık bir noktadan sonra işte CERN deneyinde merak ettikleri konu ne? Merak ettikleri konu şu. Maddenin enerjiye nasıl dönüştüğünü biliyoruz. İşte atom bombası ya da nükleer enerji. Peki enerji nasıl maddeye dönüyor? Ona tanrı parçacığı diyorlar. O dönüştürücü, yani enerjiyi bir aşamada bir şey meydana geliyor, o enerjiyi şey dönüştürüyor, maddeye dönüştürüyor, onu saptamaya çalışıyor.
Ama yani bütün... Allah var, Allah yaratıyor demiyor da artık. Kün feyekün diyor ayet-i kerimede.
Evet.
Ol deyince oluyor.
Oluyor.
Bunlar. Şimdi hocam ben meseleyi yine psikolojiye getirirsek, bugün işte Pavlov var, bazı işte bu behaviorizm, davranışçı, şartlandırmacı,
Watson,
psikologlar diyorlar ki, İnsan şartlanan bir hayvandır, affedersiniz. Çok özür dilerim ama yani hatta
çıplak bir maymun olarak görüyor insanı.
Watson şunu söylüyor. Yani bazen diyor ki insan ve işte bir manevi tarafı derseniz diyor. Bu sefer din devreye giriyor, ruh devreye giriyor. Halbuki diyor insan diyor bizim boğazlayıp kestiğimiz öküzden hiçbir farkı yoktur. Yani düzlem, yaratılış düzleminde. o zaman işte kedi, köpek, fare üzerine deney yapıp
İnsana genellemesini yapıyor.
İnsana uyguluyor hocam. Bu nasıl olacak yani? Evet. Şimdi tam işte, Gazali'nin uyardığı tehlike değil mi?
Tabii, kesinlikle. Bir de daha sonra tabii insanlar üzerinde yaptığı deneyler de var. Bir tanesi şeydir, küçük Albert deneyidir. Watson'ın yaptığı reklamlardan bir tanesi.
Hocam ben yanılmıyorsam kendi olanların da o şey, evlatlarına yapmış.
Kendi çocukları üzerinde. Evet. Birisi intihar ediyor. İleride birisi klasik psikanaliz tedavisi görmeye başlıyor. Oradaki temel mantığı şu. Asistanıyla evlendikten sonra doğan iki tane çocuğuna davranışçı model üzerinden gidiyor. Sevgi olmamalı diyor.
Şartlanmasın çocuk.
Sevgi, yani sevgi pozitif bir şey olarak görmüyor yani. Sevgiyi sadece şartlandırarak koşullanma, ama şey dışında koşullandırma, yani sevgi dışında koşullandırmalarla yetiştirmeyi amaçlıyor. Çünkü Watson'ın bir iddiası vardı. Bana istediğiniz çocuğu getirin, bir düzine çocuk getirin, de ki bunu doktor yapacaksın, bunu avukat, bunu öğretmen, ben hepsini yaparım.
Ben bunları
şartlandırırım. Koşullanma yoluyla.
Yani şunu söylüyor hocam, bir ruh yoktur. Allah'ın verdiği özel bir şeyler yoktur.
Hiçbir şey yok.
Her insan boş bir teneke kutusu gibi. İçine ne korsan.
Felsefede tabula rasa dedikleri bomboş şey. Yani fıtratı bomboş olarak görüyor o anlamda.
Böyle bir şey hocam, hepimiz bir yazılımla gelmişiz.
Tabii. Şimdi mesela Watson'ın görüşleri artık Pavlov da aynı, daha önceden bu yöndeki görüşleri savunuyordu. Klasik davranışçı yaklaşımın görüşleri şimdi artık deyim yerindeyse komedidir yani. Daha sonra çok değişti. Mesela bilişsel davranışçı yaklaşım gelişti. Sonra bilişsel davranışsal, bu defa duygusal tarafı da kattılar. O gelişti. Sonra o yetmedi, işte varoluşçu insancı yaklaşım gelişti psikolojide.
Şimdi hocam ben
ama en son şey, bütün bunlar da yetmedi. Çünkü bütün bunların ortak özelliği insanın metafizik tarafını, boyutunu hesaba katmıyor.
İnkar ediyordu.
Evet, transpersonel yaklaşım. İki kanattan oluşuyor transpersonel yaklaşım. Bir kanadı gerçek anlamda metafiziği şey ediyor, kabul ediyor. Mesela çok ünlü Abraham Maslow şey olaraktır. Hep bize varoluşçu insancı bir psikolog olarak bilinir ama onun üçüncü evresi önce davranışçıydı. Sonra çocuğu oluyor. Diyor ki çocuğu olan hiçbir insan davranışçı olamaz. Niye? Çocuğu olan bir insan oradaki mucizeyi görür diyor.
Yani çocuk belli bir yazılımla geliyor hocam.
Geliyor.
Tabiri caizse.
Evet.
Kendine
evet.
Has, hiç sizin ummadığınız hiç kimsende, evet, duyguları var, vesairesi var.
Aynen öyle. Dolayısıyla şey, ikinci döneminde humanist psikoloji, daha doğrusu
İnsancıl oluyor.
İnsancıl psikolojinin yolunu sürdürüyor. Fakat bir noktadan sonra artık onun da yetmediğini görüyor ve şey, transpersonal psikolojiye bir geçiş yapıyor.
Yani insanın ötesinde bir ruhu falan var. Bir manevi tarafı var diyerek.
Bir manevi taraf var, fakat Maslow gene şeyde kalıyor hocam. Yahudi orijinli ama adam ateist ve annesinden çocukken çok büyük şiddet görmüş. Şey, bizim anladığımız anlamda bir maneviyatı kabul etmiyor. Ama öbür tarafta diyelim ki Stanislav Grof, transpersonal psikolojinin önemli isimlerinden bir tanesi. O metafiziği dahil ediyor. Mesela Mevlana'dan geniş ölçüde yararlanıyor. Mesela tasavvuftaki çok temel ilke olan kendini bilen Rabbini bilir ilkesini kitaplarında zikrediyor. Mevlana'nın aşkın dönüştürücü gücünü, insanın kendi egosunun üstesinden gelmesi konularını, temalarını işliyor. Ha, buradan şöyle bir anlam çıkmasın yani işte Stanislav Grof şeydir yani.
Müslümandır demiyoruz.
Müslümandır ya da bir ermiştir ya da bir sufidir demiyoruz. Ama sonuçta, ama sonuçta adam şey, Amerika'daki insanların bile şeyi için, hastalıklarını iyileştirmek için artık şey yetmiyor, Batı kültürü yetmiyor yani. Şeyden, tasavvuf başta olmak üzere diğer kültürlerden alabileceği her şeyi almaya çalışıyor.
Hocam, ben üzüldüğüm taraf şu, yani insanlık işte kaç bin sene, hatta 100 bin seneden beri yeryüzünde varsak, şimdi ne oldu da yani bunca yıllar insanın ruhu vardı, bütün dinler bunu söyledi, ahiret vardı. Freudik bir adam çıkıyor. Yani bu din diyor afyondur diyor efendim, işte söyleyeyim mi, bir hastalık diyor, psikoz diyor. Şimdi psikolojik rahatsızlıktır
ben,
diyor.
Freud'u şu bakımdan haklı buluyorum hocam. Şimdi Freud sonuç olarak ne? Musevi.
Hristiyan kültüründe büyümüş bir de. Yani her iki dinde aşırılıklar görmüş.
Görmüş ve orada yani sonuçta onun muhatabı olduğu din için aslında dediği doğru. Ya doğru. Da mesela Karl Marx din afyondur derken kastı haklı. Neydi? Kastı Hristiyanlığın bir sömürü aracı olarak kullanılmasıydı. Bu anlamda eyvallah, ama sıra orijinal dine geldiği zaman
bütün o dinlere tabi yansıtmaz. Tabii. Hani ben önce haklı dedim ya. Yani kendi o batıl dini açısından da haklı. Evet. O batıl din, dün akşam bir kitaba baktım. Tanrı nefreti diye çok batıda Tanrı aleyhine nefret dolu kitaplar yazılmış.
Evet.
Çünkü şundan dolayı batıda adam kiliseye gitmiş. İşte orada papazın tacizine uğramış.
Evet.
Ne bileyim işte iyi Hristiyan olayım demiş. Evlenmiş, boşanamamış mesela. Ömür boyu hanımıyla, yani boşanmak yasak ya Katoliklerde.
Evet.
Huzur yüzü görmemiş dindar oldukça. Ne zaman ki batıl dini terk etmişler, bir parça huzur bulmuş batılı. Bu sefer de dinsizliğin getirdiği ayrı sıkıntılar ortaya çıkmış. Şimdi durum böyle olunca tabiri caizse hocam psikolojileri bozulmuş. Aile içi psikolojileri bozulmuş. Rab ve Tanrı'ya karşı olan inançları bozulmuş. Bu sefer kin duymaya başlamışlar.
Evet.
Sevgi, adalet göremeyince. İslam'da ise bunlar yok elhamdülillah. İslam'ın din anlayışı, sevgi anlayışı hep dengeli olduğu için. Yani biz hocam Müslüman olup da zarar gördük mü hiç? Şunu söyleyeyim mesela. Kiliseye gidip adam şimdi içki içerek şey, bir ayin kutlaması, sakrament yapıyor.
Evet.
Bu insanın kanı, ben bunu bizzat gözümle gördüm.
Evet. Ona ekmek için doğruyor, ekmeğine de şarabın içine eti diyor, İsa'nın eti diyor.
Şarabın içine patates, çipsi gibi bir şey batırıp bu eti, bu kanı diyorlar. Şimdi orada şarabı bir kere kokusunu alan adam, ya bu şarap demek ki çok kötü bir şey değilmiş. Akşam da meyhaneye gidiyor bu sefer. Oluyor bu sefer ayyaş.
Evet.
Şimdi camiye gittiğimiz zaman Allah aşkına bizim böyle bir içkiye alışkanlık şey durumumuz yok. Evlenmek teşvik ediliyor. Çok kötü bir aile oldu. Yani tabiri caiz görün, kedilen köpeği aynı eve koydunuz. Ayrılın kardeşim diyor İslamiyet. Yani mecbur değilsiniz diyor. Fıtrat yani.
Evet.
Şimdi böyle bir dinde Allah'ı yok saymak, dini afyon görmek hakikaten ancak yani ya kötü niyetli bir insanın yapacağı bir iş veya dini bilmeyen bir gafilin yapabileceği bir iş.
Evet, kesinlikle.
Buraya şuradan geldik. İmam Gazali Hazretleri sakın diyor insanı hayvan derekesine indirmeyin. Bu çok yanlıştır. Çünkü batini basiret zahiri gözden çok daha kuvvetlidir. Kalp gözden daha çok anlar. Bu Knowing Heart diye bir ara kitap çıkmıştı hocam, hatırlar mısınız? Bilen kalp. Yani bilmeyi kalbe atıyor. Atfediyordu batıda. Yani kalbimiz gözden daha çok anlar ve görür. Nasıl görür? Ruhumuzu da görürüz yani.
Mesela bilimde o anlamda sezgi kavramı çok kullanılıyor. Yani sezginin yeri apayrı.
O yüzden diyor ki insan demek sezgili varlık demek. Hatta hocam bu, yani bu hayvanlarda bile var. Belli oranda.
Basit düzeyde.
Basit düzeyde. Yani deprem
diyelim ki tehlikeyi sezmesi.
Tehlikeyi hissediyorlar. Yani bu insanda olmamasını düşünmek hakikaten insana büyük bir hakarettir. İşte evet. Bu ne bileyim, bu evrim teorisini ortaya atan işte o efendim Freud'lar, şunlar bunlar. Esasında tekrar insanlığı kitap kafalarında, tabii insanın ilk çıkışı da hocam biliyorsunuz maymundan geldi ya.
Evet.
Kendilerince.
Darwin'e.
Darwin tekrar insanlığı o maymun şeyine geri döndürmek istiyorlar. Allah'a emanet. Tabii İmam Gazali böyle söylüyor. Buna göre beş duyu ile idrak edilmekten çok üstün olan ve kalp ile idrak edilen ilahi ve şerefli şeylerin şevki ve sevgisi daha büyük olur.
Hmm.
Marifetullah sevgisi. Allah'ı tanıma ve görme. O kadar büyük sevgi ki bunu bazen yaşıyor sufiler. Bir gün akşama kadar kendinden geçmiş sekir halinde bir yere bakıyor mesela. Bir tecelli görmüş. Hatta sufilere göre cennetteki en büyük tecelli Ruhetullah'tır. Hocam cennette yağlar, ballar, köşkler, güzel nehirler, meyve ağaçları hepsi var. Ama onlar fiziki zevkler. Onun ötesinde cemalullah var ki hepsinin ötesinde diyor sufiler. Onu gören kendinden geçecek yani.
Allah'ın cemalinin seyrine doyum olmaz.
Ya şunu demek istiyorum yani lütfen muhterem dinleyicilerimiz, biz de çocuklarımıza böyle bu zevkleri öğretelim. Yani şu manada söylüyorum. Çocuk şimdi, oğlum susarsan sana işte şeker vereceğim, çikolata vereceğim. Böyle bütün çoluk çocuğu zevkleri alıştırıyoruz, şey zevklerine. Maddi. Çocukların yaşı ilerledikçe yavaş yavaş bir cami sevgisi, bir ezan sevgisi, bir peygamber sevgisi. Hatta onu çok güzel söylüyor. İmam Gazali ileride gelecek belki. Biz diyor sahabeyi niye severiz? Bize menfaatler dokunmuyor esasında şu anda.
Yani
sahabe bize çıkarıp para vermiyor şu anda.
Evet.
Ama çok seviyoruz. Bu kalbi bir sevgi. Yani veya başka bir ülkede diyor. Diyelim ki Arjantin'de çok hayırlı bir insan var.
Evet.
Bir Müslüman. Bize hiçbir faydası da yok. 5 lira para göndermemiş. Bir çayını içmemişiz ama iyi insanı sevmez miyiz?
Evet.
Tam tersine kötü bir insan da var orada. İşte mafya lideri falan. Onu da sevmeyiz. Bize bir zarar dokunmamış. Bunlar hep batıni şeye, zevke getiriyor İmam Gazali.
Yani şey geldi aklıma hocam bir de. Bizim çocukluğumuzda Muhammed Ali Kıray olan sevgimiz yani.
Sırf Müslüman diye.
Evet, Müslüman diye ve bir de yani hani kendini kanıtlamış bir de adam Vietnam'da savaşmamak için. Çünkü haksız bir savaş olarak görüyor. Bütün madalyalarından vazgeçmişti.
Hapse girmiş tabii.
Tabii falan. Sonra sonra iş tersine dönüyor. Ondan sonra yani adam şeyi de feda ediyor gerekirse. Ben madalyalarımı da feda ederim. Ben emperyalist bir savaş uğruna gidip Vietnam'da savaşmam diyor yani.
Şimdi hocam çok güzel bir konuya değindiniz. Yani insan ruhuyla insan değil mi?
Evet.
Halbuki bir insan basit bir zenci. Çok özür dilerim. Şey
tabii, tabii tabii.
O ülkede bakarsanız.
Tabii.
Yani zenci kardeşlerimizin hiçbir kıymeti yok. Tamamen basit işler yapan, sefilce yaşayan bir kesim idi.
Evet.
Ama bu adam ruhuyla ortaya çıkıp yani bütün dünyaya ve bütün Amerikalılara insanlık dersi veriyor. Ben niye gidip de diyor Vietnam bombalayayım ki sizin keyfiniz için diyor.
Evet.
Ben diyor niye orada insanı öldüreyim, katil olayım.
Evet.
Keşke hocam bütün Amerikalılar böyle olsa da şu anda dünyadaki fitne fesadın sebebi olmasalar.
Kesinlikle. Aklıma birden şey de geldi hocam. Mesela uzun zamandır Amerika'da en çok satan kitaplar arasında Mevlana'nın kitapları da var. Mevlana Hazretleri'nin. Bu şu anlama geliyor. Tasavvufun sunduğu aşk, Batı dünyasının da hasretini çektiği, ızdıramını çektiği bir aşk yani. Peşinde oldu. Yani öbür bir yandan kendi dünyalarındaki o sevgi böyle sular seller gibi akıp görünüyorsa da bu sadece büyük ölçüde narsist bir sevgi olunca insanlar egonun aşıldığı, insan egosunun üstesinden geldiği sahici kalbi aşka ulaşma amacının bir yansıması olarak görüyorum yani.
95 senesinde İngiltere'de İngilizce öğrenmek işte doktora için bulunmuştuk. Bir İngilizce hocamız var ki o kadar sempatik sınıfta. Ben zannettim ki artık biz bu adamcağızla ömür boyu dost olduk. Nasıl böyle sempatik eğitimini almış, seni beni kardeşçe dostça falan. Biraz sonra kurs bitti. Yolda gördüm, selam vereyim de gözüme bakmadı, selamımı almadı.
Ya, demek ki o
bu kadar mı dedim profesyonel. Yani böyle acımasız. Hani o Watson'ın yaptığı gibi.
Evet.
Yani insan hakikaten çok üzülüyor. Hani bir adamla çay kahve içmişsiniz, sohbetler etmişsiniz. Bir ay boyunca yoğun bir şekilde. 32. günde karşılaşıyorsunuz.
Hop birdenbire bambaşka birisi. Dönüp
sizin selamınızı almıyor. Vakitim kaybolmasın. Şimdi yani bir öğretmeni ya, belki birkaç bir şey soracağım. Sevgisiz bir toplum. O yüzden İngiltere şu anda biliyorsunuz hocam yalnızlık bakanlığı
kuruldu.
Şimdi hocam şunu tartışıyorduk. Batı alemi yanlış dinlerden yola çıkarak bir zaman dediler ki artık din de yoktur, ruh da yoktur. Hocam ben hak verdim, şöyle hak verdim. Sadece Almanya civarında 100.000 kadın cadı diye yakılmış.
100.000.
Maneviyat adına. Bu 95 yılında yine o yurt dışında bulduğumda hani İngilizce öğreneceğiz diye böyle hani film falan seyredelim diyoruz. Hani bizim siyah beyaz filmleri gibi düşünün o yıllarda. Ya filmlerin büyük çoğunluğu cadı, vampir, elinde samsak ve haçla vampir avlayan din adamları. Şimdi var mı böyle Allah aşkına bir hurafe? Toplumun yarısını yani vampir gibi gösteriyor. Tabi oralarda biliyorsunuz hocam çok büyük castle diyorlar, bu şatolar var.
Evet.
Şatoların altlarında işkence şeyleri var. Ben aklımı az daha şey yapacaktım. York şehrinde, İngiltere'de bir işkence müzesi var. Düşünebiliyor musunuz? Yani o büyük şatoların altlarında işkence mahzenleri var. Sevmedikleri köylülere, zulmedip de parasını çalamadıkları köylüleri alıp oraya işkenceyle öldürüyor. Ama hocam burada anlatamam bu işkence çeşitleri.
Bu herhalde şeyden Engizisyon'dan gelen bir şey değil mi hocam? Bazı kitapçıklar vardı. İşkence kitapçıklar vardı.
Yani ruhlarındaki vahşet de olabilir. Bilemiyorum nereden geliyor. Yani bizim Osmanlı'da bir işkence müzemiz var mı hocam?
O kadar yani.
Yok Allah'a şükür. Yani bunlar hocam yani anlatamam size. Fareleri kafeslerde aç tutup sizin işte eliniz ayağınızı yediriyorlar. Yani o kadar pis işkenceler ki yani burada anlatsam. Hatta şunu söyleyeyim. O işkence merkezlerine yani müzelerine parayla giriyorsunuz. Hamile ve kalp hastalığı girmesi de yasak.
Yasak.
Kalpten ölür. Bazı işler orada şey böyle şey resimler falan gösteriyorlar. Yani bir testleri adam nasıl kesilir onun mesela. Yani çok burada anlatamıyorum.
Anladım.
Şuraya geleceğim. Yani böyle sevgi sevgi sevgi diyorlar. Ama sevgi yaşanmadığı için, adalete dayanmadığı için dehşet bir sevgisizlik var. Psikolojileri bu manada çok bozuk görüyorum ben yani. O yüzden Allah bunları yine düşürmesin. İşte Irak'ta şurada burada görüyorsunuz.
Evet.
Kedi vurur gibi insanları ateş ediyorlar. Tam bir sevgisizlik.
Yani Amerika hocam İngiltere şey Amerika Irak'ta yaptığı operasyonların uçaklar kaç kilometre gitti? Kaç silah taşıdı? Kaç mermi sıktık? Bunun hesabını yapıyor. Yapmış. Ama Irak'ta öldürülen Iraklıların hesabını tutmuyor.
Vazgeçmişler artık belli şeyden sonra.
Bunu sadece şeyde batıda bazı sivil toplum kuruluşları tutuyor. Demek ki bir kurşun kadar bir insanın, bir Iraklının, bir Müslümanın bir değeri yok Amerika'nın gözünde.
İşte hocam Gazali Hazretleri'nin buyurduğu gibi eğer insandaki o siz altıncı batıni gözü kör ederseniz, ruhu yok sayarsanız
manzara bu olacak.
Yani. Manzara bu olacak. Hatta yani hayvanlar bile bu kadar acımasız olmuyor biliyorsunuz. Yani
evet.
Bir aslan bile yiyeceği kadar bir ceylanı yakalayıp sonra
stokçuluk yapmıyor
üç
yani.
Gün, dört
sömürü
gün
yapmıyor.
Yatıyor. Hiçbir hayvana zarar
vermiyor.
Vermiyor. Şöyle diyor yine. Şimdi buraya şuradan geldik hocam. Belki kısaca şundan bahsetmek isterim ben. Şimdi hocam Batı insanı kalbi ve ruhu yok saydı bir ara. Ülkemizde de biraz materyalist ve pozitivist bir anlayış uzun süre
egemen sürdü. Oldu.
Tasavvuf falan unutuldu biraz. Şimdi insanlar uzak doğuya gidip meditasyon yapmayı çok gözlerine büyütüyorlar.
Böyle bir sektör var yani
Türkiye'de.
Şöyle düşünüyorum
hocam. İnsan şöyle bir sakin bir yerde bir saat kendini dinlediği zaman ya benim elim ayağım gözüm var ama içimde başka bir hani bir ben var bende benden içeri. Diyor ya
Yunus.
Şimdi kendisinde başka bir varlığın olduğunu keşfediyor. Yani hazine bulmuş bir insan gibi bu sefer sevinmeye başlıyor. Halbuki yani Hindistan'a ne dağları, Tibet dağları mı var hocam? Oralarda tefekkür ediyorlar.
Evet.
Meditasyon yapıyorlar. Oraya gitmeye gerek var mı sizce?
İşte şey bir kez ölçüyü kaçırdınız mı? Kur'an-ı Kerim'de hocam Rahman suresinde pek çok ayette var da Rahman suresinde de göklerdeki ölçüye ve dengeye dikkat çekiyor ya.
Böyle çok sürülmeyizden sakın dengeyi bozmayın
evet.
Diyor.
Yani o mesela bazıları onu sadece terazi diye çeviriyor. Halbuki o genel anlamda bir dengeden söz ediyor. Yani sadece şey değil. Terazi değil yani.
Yani ruh yok diyoruz, kalp yok diyoruz. Sonra bu sefer Brüsel'den duyunca bunu ya gidip bir de biz gözümüzle görüp deyip
evet.
Dünyanın da parasını verip Oraya gidip meditasyon yapıyor kardeşimiz. Gel kardeşim, tekkelerde yüzyıllardır tefekkür yapılıyor.
Hocam
zikir yapılıyor.
Evet. Beni geçen yıllar bir İngiltere'de doktorasını yapmış bir arkadaş aradı. Psikoloji doktorasını yapmış. Bayzan dedi, bana çabuk dedi bir şey bul dedi. Tekke bul dedi, dergah bul dedi. Ben inzivaya çekilmek istiyorum bir süre. Yoksa gideceğim şeye ben dedi, Hindistan'a.
Ya niçin? Dedi,
ya onun için önemli olan şey kısmı, inziva kısmı, tamam mı?
Yani hocam yani, şöyle düşünüyorum ben, yanlışımı düşünüyorum, düzeltin. Kendilerini böyle şarj edip, tabii şimdi devamlı terapi yapıyorsunuz ya.
Evet.
İnsan zamanla tükeniyor. Bu tükenmişliği şarj etmek için evet, bir mağaraya, bir Hindistan'daki dağa gidip orada tefekkür edip ruhuyla baş başa kalıp kendini güçlendirmek istiyor değil mi hocam sanki?
Evet evet. Bir de şu tabii, Hindistan'da hocam bu işin turizmi var, bir sektör haline gelmiş ve Türkiye'de de rakam ne kadar doğru bilmiyorum, 2 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyorlar.
Hocam doğrudur. Belki daha büyüktür çünkü şu anda
yani buna yoga, transandantal meditasyon, reiki vesaire gibi Hindistan ağırlıklı olan bir şeyden, bir de tabii gidiş gelişler orada şeylerde, oradaki manastırlarda ikamet etmek, kalmak vesaire de dahil.
Rahatlar arasında yaşamak da belki parayla.
Evet evet. Tabii tabii, her şey parayla o anlamda yani. Bu tabii şey, benim gördüğüm, bu çevreden epey arkadaşlarım var. Benim gördüğüm en büyük sebep şu, bu insanlara tasavvuf anlatılmış değil. İslam'ı sadece şey olarak biliyorlar. İslam cezaları biliyorlar. Yani İslam'ı öyle algılamışlar yani. Öyle biliyorlar.
Tefekkür, murakabe,
hırsızlığa,
rabıta. Hocam ben size yani 10 tane şey sayarım şimdi. Ve Konya giden kardeşlerimize de tavsiye ediyorum. Hacı Bayram Veli Camisi. Hacı Bayram Veli Ankara'nın medarı iftiharı. Ülkemizin medarı iftiharı. Büyük Allah dostu. Hacı Bayram Veli Camisi'nin altında halvethaneler var. Çilehaneler yani. Oraya giriyorsunuz. Boyu 1.40 santim. Yani normal bir insan ayakta o odada dikilemez. Yatmak da mümkün değil. 1.40'a 1.40 düşünün hocam. Kutu kadar bir yer. Evet. Oraya giriyorsunuz. İşte Çilehane 40 gün orada. Allah'ın varlığını, birliğini, celalini, cemalini tefekkür ediyorsunuz. Tabii ruh bundan acayip güçleniyor.
Evet.
Şimdi normalde beden neden hoşlanır? Gezeyim, tozayım, yiyeyim, içeyim. Beden güçlenir.
Evet.
Zevk alır. Ruh ise kendini ve Rabbini düşünmek, Rabbinle beraber olmayı düşünmekten zevk aldığı için ruh orada güçleniyor. Yani Himalayalara, bilmem Tibet dağlarına gitmeye, Budist, Hindu manastırlarına gitmeye gerek yok.
O doğru ama burada işte şey hocam, mesela onlar bu işi ne yapmış? Bir sektör haline getirmiş. Yani elbette işin bir kapitalizm, tüketim kültürü tarafı var. Fakat şu tarafı takdire şayan o anlamda, onların anlayacağı dile dönüştürmüşler bunu. Şimdi mesela bizde tasavvufu günümüz insanların, bizim gelenekten Müslüman olanları kastetmiyorum. Gelenekten İslami bir çevrede yetişmemiş olan insanlar hocam tasavvufun geleneksel dilini anlamıyor. Onların anladığı dille anlatmak gerekiyor. Aklıma şey geldi. Almanya'da bir Türk'le evleniyor. Michela diye bir hatun.
O hani ben tanıdım.
Psikoterapist.
Gördüm. Halvete 40 gün diye bir
evet,
kitapta
evet.
Yazdı.
O kitabı. Mesela diyelim ki Halvete 40 gün kitabı psikologların halvet psikolojisini anlaması bakımından işe yarayacak bir kitap.
Ama bir kadın yazmış, o kadar.
Evet.
Belki yüzlerce kitap yazılması lazım.
Kesinlikle. Yani bu anlamda tasavvufun günümüz insanın anlayacağı, ama dediğim gibi böyle İslami gelenekten gelen çevrelerin değil, liberal ve sol kültürde yetişmiş olan insanların anlayacağı dille onlara anlatmak gerekiyor.
Hocam çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Geçenlerde Malik Bedir hocamız, zaman zaman o da programa davet ediyoruz, bir tasavvuf ve insan psikolojisine. Şundan bahsetmişti. Biliyorsunuz oruç ve açlık insanın ruhunu geliştirdiği için
evet,
bütün İslam ülkelerinde %50 suçlar azalıyor. Eğer dedi bu uygulama Hristiyanlıkta ve Yahudilikte olsaydı, şurada bütün dünya oruç tutuyor olacaktı. O kadar çok film, o kadar çok araştırma, doktora tezi, yüksek lisans tezi yaparlar ki, makale evet, yazılır ki, der ki bütün işte Budist'i de, Amerikalısı da, Fransız'ı da, derler ki ya biz de oruç tutalım kardeşim. Ülkemizde suç oranları düşsün. Akşam huzurla uyuyalım evimizde. Demek ki bu oruçsuz olmuyor. Oruç tutmak lazım. Lafı şuraya getireceğim. Şimdi o kadar çok piyasada Budizm, yoga, meditasyon reklamı yapılıyor. Hocam gidin şu anda Bağdat Caddesi'ne. Yani maneviyat, İslam maneviyatının çok olmadığı her yerde
evet,
Bu yoga uzak doğu merkezleri evet. mantar gibi.
Evet.
Her köşe başında, her kafenin bir köşesinde de bunların reklamı yapılıyor. Spiritüel kitaplar satılıyor buralarda. Acı tarafı İmam Gazali Hazretleri tam işte 1111 vefata 900 sene öncesinden bizi uyarmış.
Evet.
Sakın ha insanlığınızı kaybetmeyin. Ruh gözünüzü açın.
Evet.
Kalp gözünüzü açın. Onu geliştirin diye söylemiş. Bunun yollarını da İhya Ulumuddin'de 4 cilt detaylı olarak anlatmış. Kendisi de hocam 10 sene yaklaşık Şam'da Emeviye Camisi'nin bir minaresinde halvete girmiş. Onu da söyleyeyim.
Hmm.
İhya'yı orada yazmış. Manevi kemalatını orada tamamlamış.
Yani o kitap öyle kolay yazılmıyor. 4 koca ciltlik bir kitap. Şey hocam böyle liberal ve sol kültür öğrencilerin olduğu bir ünlü bir kolejden davet etmişler beni. Ben daveti kabul ederken önce biraz şey yaşadım. Soru işareti yaşadım. Dedim ya acaba şimdi bunlar bir de lise öğrencisi.
Ben bunları ne anlatacağım?
Liberal ve sol kültürle yetişmiş ve başlığı da şey diye belirlemişler. Tasavvuf ve psikoterapi diye belirlemişler. Şimdi tasavvuf ve psikoterapi nasıl anlatacaksınız bu insanlara ki?
Yani sol bir eğilim olduğu için yani ruhu kabul etmiyor belki.
Liberal ve sol maddeci. Bunlar şey yüksek gelir grubu ailelerin çocukları. İslamiyet'le irtibatları şey kalmış sadece ezan sesini duyuyorlar. Bu kalmış yani.
O kadar.
O kadar. Ve şey düşündüm ve şeye başladım. Bir de 29 dakikalık benim bu tür konferanslarım. Bir dakika az, bir dakika fazla değil. 29 dakikada başlar biter yani.
Soru cevap ondan sonra.
Soru cevap kısmında program dağıldıktan sonra soru cevap var. Beklemeyecek millet.
Çok şimdi
genç hocam, kuşak öyle hocam. Genç kuşak böyle çünkü zaten başta 29 dakika olduğunu söyleyince
daha dikkatli dinliyor.
Daha dikkatli dinliyor. Tamam bu sonu belli yani. Ve şey böyle milimi milimine ben yetiştirmeye çalışıyorum. Neyse burada mesela şeyden başladı konuya. Narsizm'den eski Yunan efsanesi Narkissos'tan başladık. Oradan matematiğe, oradan psikolojiye, psikoterapiye, oradan tasavvufla bağladık. Şimdi yani diyelim ki direkt orada ben tasavvuf anlatmaya başlasaydım anlamayacaklar. Yani bu neye karşılık geliyor? Ama mesela narsizmi anlattığımda anlıyor, kafasında oturuyor. Ha ya bak tamam diyor. Bende bu özellikler de var. Ha bak sonra narsizmin şeylerini anlatıyorsun. Getirdiği problemleri anlatıyorsun. Mesela diyelim ki narsist aşk. Ben aşığım ama niçin bu aşk benim içimi doldurmuyor? Bu beni şey ediyor.
Rahatsız ediyor belki.
En azından doyurucu değil, rahatsız edici.
Hocam
çünkü
kendiniz de sınırlı olduğu için insan bıkar evet, yani bir süre sonra. Kendi merkezlisiniz.
Evet, evet. Onu matematikle anlatıyorum onlara. Onun ne demek olduğunu. Mesela şey, tam sayılar kümesinden hocam, biri çekiyorsunuz şeye, kendi başına. Biri çektiniz. Hani bir diyecek ki ben o sonsuz sayılar kümesinde ben ne arıyorum ya? Ben şeyim, eşsiz ve benzersizim. Ben birim. Arkadaş benim sizin eşim olmaz. Çıktı dışarıya bir. Şimdi diyorum ki bir sadece kendini tanıyor. Kendinden başka hiçbirini tanımıyor. Bu kadar egoist. Şimdi bu bir. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeden hangisini yapabilir?
Hiçbirini yapamıyor.
Şimdi biri birle toplarsan iki oluyor. Olmuyor.
Hmm.
Biri birden çıkartırsan sıfır. O da olmuyor. Çünkü sıfır ve ikiyi de tanımıyor. Biri birle çarparsan bir.
Hmm.
Biri birle bölersen bir. Yani kendi kendine çarpılmak ve kendi kendine bölünmek dışında hiçbir halt yapamıyor.
Çok güzel.
Ve sonra ne olur? Yapayalnız kalıyor. Yalnızlık psikolojisi işte yani. Narsist olmak bir yandan çok havalıdır. Afrası tafrası vardır ama yalnız kaldığın zaman da o yalnızlığın da bir bedeli var.
Hatta hocam bu narsistler hayatta çok başarılı da oluyor bir oranda. Şöyle,
onun için telafi için
olmadığı
yapıyor.
İçin yani sizi çiğneyip geçiyor icabından.
Ama şu ama kendine de yazık ediyor. Bütün diyelim ki bütün enerjisini sadece yemekte kullanan bir insanı düşünün hocam. Obez oluyor öyle değil mi?
Aynen.
Yani narsizm de bir tür obezitedir hocam. İnsanın kendini sevmesi gerekir. Çünkü insan Allah sevmiş, seçmiş ve yaratmış. Ama sen orijinal insani tabiatını sevmen lazım. Diyelim ki senin kötü huyların var. Bunları seversen olmaz işte. Hani şimdi trend var ya hocam işte kendimi seviyorum trendi. Bu trend şeyle ilgili daha çok. Kendi kötülüklerini, çirkinlikleri ve yanlışlarını da meşrulaştırmak için.
Hocam bu kendini sev, kendini kabul et falan diye bir terapilerde çok şey var. Bu i̇şte, neye geliyor?
Bu daha bu, çok boyutta. Bu daha çok tabii tabii. Şu insan orijinal tabiatını sevmeli. Niye? Çünkü ruh içinde taşıdığı ruh Allah'tan bir nefestir.
Halifetullah'tır.
Halifetullah'tır. Eyvallah. Ama diyelim ki benim insanlara zarar veren, hatta kendime de zarar veren, diyelim ki ben atıyorum uyuşturucu kullanıyorum, ya ben bunu nasıl seveceğim yani, bu bana zarar veriyor.
Uyumu nasıl seveyim şimdi?
He, yani diyelim ki benim dilim hani kaynana dili derler ya, bir tane şey vardı, çiçek vardı dikenli ya da kaktüs gibi, tamam mı? Ama dikenli.
Buradan kaynalarımız doğru ne olur?
Yani, ya öyle isim vermişler şey, doğru bence de kaynanalara söz etmek yanlış olur. Yani evet. Biz çiçeğe diyoruz, öyle isim vermişler yani. Eyvallah. Evet. Şimdi insanlara zarar veriyorsun, moral ve motivasyonlarını kırıyorsun. Şimdi bir de böyle bir tayfa var hocam, moral ve motivasyon kıyıcılar var yani. Mesela diyelim ki sizin heyecanınız, coşkunuz var, şevklisiniz, bir şey, bir çalışma geliyorsun, size böyle bir noktada dokunuyor bütün enerjinizi.
Zaten bizim toplumumuzda bu karamsarlık çok fazla.
Çok fazla.
Yani yeni bir işe girişecek olduğunuz zaman önce aile fertleri, sonra yakın çevreniz, hepsi aman sakın ha, o işe girme, deneme.
Bunu yapma, şu başına gelir, bu bir felaket tellallığı.
Hocam buna comfort zone diyor Batılılar. Yani çoğu insan rahat olduğu bölge içinde hareket ediyor. Hani bir adım fazlasa belki çok başarılı olacak. Ama comfort zone, rahat olan bölgeyi risk edemiyor. Halbuki hayatta risk alanlar ticarette, işte ilimde. Yani hiçbir deney yapmıyorsunuz, tamam mı hocam? Oturmuşsunuz, evet. İşte atıyorum kan arabasıyla gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Deney yapacaksınız, biraz barut kokusu olacak, ne bileyim su kaynayacak, gazan patlayacak ki arabayı icat edesiniz yani. O yüzden biz hakikaten burada dinleyicilerimize ruhu olduklarını ve ruhun çok büyük bir enerji olduğunu, onunla hareket ederlerse çok güzel şeyler başarabileceğimizi. Yani beş duyuya kapılıp kalmayalım. Evet. Onun ötesinde Rabbimizden ilhamlar geliyor. İşte nefsi mülheme dediğimiz, yani tasavvufun başlangıçta evet, boyuttur ama ilahi ilhamlar almaya başlıyorsunuz. Eğer ruhum yok dersen, ruha ile gelir ilham. Yani gözümüze ilham gelmez, dilimize ilham gelmez.
Evet.
Büyük bir hazineden mahrum kalmış oluyoruz.
Kesinlikle.
Hocam.
Şey hocam, varoluşçu psikolojinin önemli isimlerinden birisi var, Rollo May. Onun şey kitabı var, Yaratıcılık diye bir kitabı var.
Evet.
Orada mesela şey konusunu işliyor. Sezgi konusuna özel bir yer veriyor. İlginç örnekler de veriyor. Sezgi yoluyla ve rüya yoluyla şey yapanlar, Nobel bilim ödülü kazananlarla ilgili bir şey veriyor, liste veriyor. Tabi buradan şöyle bir anlam çıkartmasın, ben yattım rüyamda Nobel ödülü gördüm.
Yok, çok çalışmış ama bulamamış.
He, o son nokta yani, elma herkesin kafasına düşer ama o konuda kafa yorduğu için Newton'a o ilham gelir.
Evet.
Herkese gelmez yani. Burada o çalışmanın kıymetini de bilmek lazım. Ha, onun sonucu elde edeceğin ustalık da gelecek. Allah vergisi sezginin ve ilhamın da kıymetini bilmek lazım yani.
Yani pek çok ilim adamı hocam uğraşıyor bulamıyor. Rüyasında kendisine gösteriliyor.
Evet.
Allah'ın bir rahmeti.
Evet.
Ey kulum, sen çok uğraştın. Şunu yapsaydın o iş olacaktı. Yapmadan ben sana, gel ben sana yardım edeyim diyor.
Evet.
Ve hocam onların bir kısmı insaflı iftiraf ediyor bunu.
Evet.
Yani diyor ki ben diyor hakikaten bu bana rüyada gösterildi. Yani evet, bunu aşağılık kompleksi
olarak
yapmıyor,
görmüyor yani.
Yani ben bunu kendim buldum canım deyip de insanları kandırmıyor.
Evet. Şimdi bir yanda şey var hocam. Diyelim ki sezgiyi, rüyayı inkar eden tayfa var. Bu bir aşırılık. Her şeyi sadece mantıksal akıllı yürütmeyle elde edeceğini zanneden. Öbür tarafta da çalışmayı inkar eden, bana her şey rüyada gösterilir, her şey içime doğar diyen tayfada.
Tevekkül bahsinde hatırlarsanız evet, konuşmuştuk. Allah madem ki kadir mutlak, benim rızkımı ayağıma göndersin, yat aşağı, armut piş,
ağzıma düş yani.
Diyen bir felsefe de var. Hocam işte İslam evsatuhe.
Evet.
Ortası var diyoruz hocamız onu. Orta yol.
İmam Gazali bir yerde şey diyor hocam. Sen diyor başkalarının malından mülkünden geçirmek istiyorsun da diyor. Onu bu tevekkül lafıyla diyor kamufle ediyorsun.
Teolojik
diyor
yani, bir kılıf
uyduruyorsun
bir
yani.
Bir de kendine sahte bir takva elbisesi.
Yani ben işte bak hiçbir şeye ihtiyaç. Nasıl ihtiyaç duymuyorsun? Neyse dedikoduya girmeyeyim. Yani bakıyorsunuz şey, güya işte bir gelire ihtiyacı yok ama Sonuç olarak bir gideri var. Nereden geliyor bu? Demek ki bir yerlerden bunu topluyorsun
başka
yani.
Başka insana topluyorsunuz.
Topluyorsun bunu.
Onu yapacağını diyor çalış.
Yani.
Ondan sonra tevekkül et.
Yani.
Ameli işle, tarlaya buğdayı
evet.
ek, arpayı ek, pancarı ek. Ondan de ki ya Rabbi yağmur gönder. Sana tevekkül ediyorum hocam. Onu hatırlarsanız konuşmuştuk. Kıymetli hocam bize verilen sürenin de maalesef sonuna gelmiş olduk. Çok teşekkür ederiz ağzınıza. Dilinize sağlık.
Sen de üstadım.
Muhterem dinleyicilerimiz programı kapatmadan önce yine bu Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde 26-27-28 Ekim tarihinde İslam Psikolojisi konferansları olacak. islamicpsychology.org'da gerekli malumatları bulabilirsiniz. İnşallah Teala hem bizim bir programlarımız hem bu tür konferanslarla tasavvufu, İslam'ı psikolojinin merkezine yerleştirmek, insanların her türlü sıkıntılarına çare olunmasına vesile olmak istiyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.